Ayrım 21. Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 273. Sikozi Tsiki İsveç'e 13 Mayıs çarşamba akşamı geldi. Aynı akşam Konovalenko ona ülkenin güney kesiminde kalacağını söyledi. Hazırlık eğitimini orada alacak ve yine oradan ülkeden ayrılacaktı. Konovalenko Jan Klein'dan yeni adayın yola çıktığını öğrendiğinde eğitim kampını Stockholm civarında oluşturmayı düşünmüştü. İniş kalkışları sırasında uçaklar büyük bir gürültü yaptığı için özellikle Arlanda Havaalanı civarında bir yer bulmak uygun olurdu. Gerekli olan silah eğitimi bu bölgede yapılacaktı. Dahası Viktor Mabasha sorunundan ötürü nefret ettiği İsveçli polis de vardı. O polis eğer hala Stockholm'deyse ortadan kaldırılıncaya değin kendisinin de burada kalması gerekiyordu. Bir polisin ölümünden sorumlu olduğu için polis örgütü mutlaka tetikte bekliyordu. İşini garantiye almak için her iki cephede de aynı anda ilerlemeye karar verdi. Tanya'yı Stockholm'de yanından ayırmadı ama Raykov'u sessiz sedasız bir mahallede bir ev tutması için ülkenin güneyine gönderdi. Raykov haritada Skane'nin kuzeyinde Smaland bölgesini göstererek orada istenilen türde evlerin daha kolay bulunabileceğini söylemişti. Ne var ki Konovalenko Yista'da yakın olmak istiyordu. Eğer Viktor Mabasha ile polisi Stockholm'de yakalayamazlarsa onların er ya da geç Yista'da gideceklerini biliyordu. Wallander ile zenci delikanlı arasında beklenmeyen bir ilişkinin oluştuğundan da emindi. Olanları anlamakta güçlük çekiyordu. Ama yine de onların birbirlerinden uzakta olmadığından emindi. Eğer birini bulursa diğerine de ulaşacağını yüreğinde hissediyordu. Yistat'taki bir turizm şirketi aracılığıyla Raykov, Yistat'ın kuzeyinde Tomelilla yolu üzerinde bir ev kiraladı. Ev daha iyi bir yerde olabilirdi ama evin hemen yanındaki boş arazi atış eğitimi için idealdi. Konovalenko Tanya'nın da kendileriyle birlikte bu eve gelmesini istemediğinden Raykov'un bu kez buzdolabını tıka basa doldurmasına gerek kalmamıştı. Bunun yerine zamanının büyük bir bölümünü Konovalenko'nun emirleri doğrultusunda Wallander'in nerede yaşadığını öğrenmeye çalışarak geçirmişti. Öğrendikten sonra da Wallander'in evini gözetlemeye başlamıştı. Ne var ki Wallander ortalıkta yoktu. Sikozi Tsiki gelmeden bir gün önce 12 Mayıs Salı günü Konovalenko Stockholm'de kalmaya karar verdi. Viktor Mabasha'yı bulmak için görevlendirdiği kişiler onu Stockholm'de görmemelerine karşın Konovalenko yine de onun kentte olduğunu düşünüyordu. Ayrıca Wallander gibi dikkatli ve titiz bir polisin evine bu denli çabuk dönebileceğine de inanmıyordu. Wallander evinin gözetim altında tutulduğunu tahmin edemeyecek kadar saf değildi. Her şeye karşın salı günü öğleden sonra saat 5 civarında Raykov onu görebildi. Kapı açılmış ve Wallander sokağa çıkmıştı. Yalnızdı ve arabasında oturan Raykov onun tetikte olduğunu görebiliyordu. Wallander yürüyerek binadan uzaklaşmıştı. Raykov eğer arabasıyla onu izleyecek olursa dikkatleri anında üstüne çekeceğinin farkındaydı. 10 dakika sonra kapı yeniden açıldığında Raykov yine oradaydı. Raykov kas katı kesildi. Bu kez binadan iki kişi çıkmıştı. Raykov'un daha önce hiç görmediği ama Wallander'in kızı olduğunu tahmin ettiği genç bir kız kapıdan çıkmıştı. Hemen arkasında da Viktor Mabasha vardı. Karşı kaldırıma geçtiler, arabaya binerek oradan uzaklaştılar. Raykov onları izlemedi. Tersine yerinden ayrılmayarak Konovalenko'nun Tanya ile birlikte kaldığı Yarfalla'daki eve telefon etti. Telefonu Tanya açtı. Raykov onunla konuştuktan sonra Konovalenko ile konuşmak istediğini söyledi. Konovalenko Raykov'un söylediklerini duyar duymaz kararını verdi. Ertesi gün erkenden Tanya ile birlikte Skane'ye gideceklerdi. Sikozi Tsiki gelinceye ve Wallander ile Viktor Mabasha'yı öldürünceye dek orada kalacaklardı. Eğer gerekirse Wallander'in kızını da öldüreceklerdi. Daha sonra da ne yapacaklarına karar vereceklerdi. Ama Yarfalla'daki eve dönmek de bir olasılıktı. Konovalenko yanına Tanya'yı alarak gece yarısı Skane'ye gitmek üzere yola koyuldu. Raykov, Yistad'ın batı kesimindeki otoparkta onlarla buluştu. Doğruca Raykov'un kiraladığı eve gittiler. O gün öğleden sonra Konovalenko, Maria Gata'nı gidip gördü. Ayrıca Wallander'in oturduğu evin çevresini de inceledi. Dönüş yolunda karakolun az ilerisindeki tepede bir süre durdu. Karakolun oldukça basit bir görünümü vardı. Bir kez daha başarısız olmayı göze alamazdı. Eğer yine başarısız olursa bu Güney Afrika'daki geleceğine ilişkin tüm düşlerinin sonu olurdu. Zaten işleri yeterince tehlikeye attığının farkındaydı. Victor Mabasha'nın ölmediği gerçeğini Jan Klein'e söylememişti. Kendisinin haberi olmadan Jan Klein'e bilgi veren birileri de olabilirdi. Bu aslında çok büyük bir olasılık değildi ama yine de gerçekleşebilirdi. Jan Klein ara sıra olay yerine birilerini gönderir ve kendi istediği türde araştırmasını yaptırırdı. Ama Jan Klein tarafından gönderilebileceğini tahmin ettiği birine henüz rastlamamıştı. Konovalenko ile Raykov o günü ne yapacaklarına karar vermekle geçirdiler. Konovalenko başından beri acımasız ve kararlı bir şekilde davranmayı düşünüyordu. Acımasız ve doğrudan bir saldırıydı planladığı. "Elimizde ne tür silahlar var?" diye sordu. "Roket atarlar, patlayıcılar, uzun mezilli funya, otomatik silahlar, tüfekler, tabancalar, el bombalarıyla telsiz cihazları." Konovalenko bir kadeh vodka içti. Wallander'i canlı ele geçirmek istiyordu. Onu öldürmeden önce sormak istediği birkaç soru vardı. Ama yine de bu düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. İşi tehlikeye atmaması gerekiyordu. Sonra da ne yapacağına karar verdi. Yarın sabah Wallander evden dışarı çıktığında Tanya binaya girer ve merdivenlerle daire kapılarının nasıl olduklarını inceler dedi. El ilanları dağıtıyormuş gibi yaparsın. Süpermarketten birkaç broşür alırız. Ondan sonra da binanın sürekli gözetim altında tutulması gerekmektedir. Eğer yarın akşam evde olduklarından emin olursak eyleme geçeriz. Kapıyı kırıp içeri dalarız. Eğer beklenmedik bir şey olmazsa ikisini de öldürüp oradan kaçarız.
Onlar üç kişi dedi Raykov.
İki ya da üç diye cevap verdi Konovalenko. Üçüncü kişinin yaşamasına izin veremeyiz.
Bu akşam karşılayacağım yeni Afrikalı da bu işin içinde mi olacak diye sordu Raykov.
Konovalenko hayır dedi. O burada Tanya ile birlikte kalacak. Raykov ile Tanya'ya son derece ciddi bir ifadeyle baktı. Victor Mabasha birkaç gün önce öldü dedi. En azından Sikozi Tisiki'nin buna inanması gerek, anlaşıldı mı? Her ikisi de başlarını evetlercesine salladı. Konovalenko kendisinin ve Tanya'nın kadehini yeniden doldurdu. Raykov patlayıcıları hazırlayacağından ve alkolün etkisi altında kalmak istemediğinden içmedi. Ayrıca Sikozi Tisiki'yi karşılamak için Limham'ına kadar araba kullanacaktı.
''Şu Güney Afrika'dan gelen adam için bir hoş geldin yemeği verelim.'' dedi Konovalenko. ''Hiçbirimizin bir Afrikalı ile yemek yemekten hoşlanacağını sanmıyorum. Ama işin hatırına insan bazen özveride bulunmak zorunda kalıyor.''
Victor Mabasha Rus yemeklerinden hoşlanmazdı dedi Tanya.
Konovalenko bir an için düşündü. Tavuk dedi sonunda. Tüm Afrikalılar tavuktan hoşlanır. Saat 6'da Raykov Sikozi Tisiki'yi Limham'da karşıladı. Birkaç saat sonra hepsi de masanın başında oturuyordu. Konovalenko kadehini kaldırdı.
Yarın izinlisin dedi. Cuma günü işbaşı yapacaksın.
Sikozi Tisiki başını evetlercesine salladı. Yeni gelen adam eskisi kadar sessizdi.
Konuşmaktan hoşlanmıyorlar anlaşılan diye geçirdi Konovalenko içinden. Ama kartlar masaya açıldığında da son derece acımasızlar. Tıpkı benim gibi.
Wallander Yista'da döndükten sonra birkaç günü suç eylemlerinin farklı şekillerini planlayarak geçirdi. Victor Mabasha'nın İsveç'ten kaçması için bazı hazırlıklar yaptı. Bazı araştırmalardan sonra bunun durumu denetim altına almak için en iyi yol olduğuna karar verdi. İçinde yoğun bir suçluluk duygusu vardı ve yapmak üzere olduğu eylemin yasa dışı olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Victor Mabasha Louis Ackerblom'u kendisi öldürmemiş olsa bile cinayet işlendiğinde olay yerindeydi. Dahası birkaç araba çalmış ve bir dükkan soymuştu. Sanki bunlar yetmezmişçesine İsveç'te yasa dışı bir göçmendi ve ülkesi Güney Afrika'da çok ciddi bir suç işlemeye hazırlanıyordu. Wallander her şeye karşın suçun işlenmesini engellemenin tek yolunun bu olduğuna inanıyordu. Ayrıca Konovalenko'nun Victor Mabasha'yı öldürmesi de engellenebilirdi. Yakalandığında Louis Ackerblom'u öldürme suçundan cezalandırılacaktı. Güney Afrika'daki meslektaşlarına Interpol aracılığıyla bir mesaj göndermek istiyordu. Ama önce Victor Mabasha'yı ülkeden çıkarması gerekiyordu. Bu yüzden de dikkatleri üstüne çekmemek için Victor Mabasha'nın Zambiya'daki Lusaka'ya nasıl gidebileceğini Malmö'deki bir seyahat şirketiyle bağlantı kurarak öğrenmeye çalıştı. Mabasha ona Güney Afrika'ya vizesiz girilemeyeceğini söylemişti. Ama sahte bir İsveç pasaportuyla Zambiya'ya girmek için vizeye gereksinimi yoktu. Hem uçak biletini alabilecek hem de Zambiya'dan sonra Zimbabwe ve Botswana yoluyla hedefine ulaşmak için gereken parası vardı. Güney Afrika'ya ulaştıktan sonra pek sıkı denetlenmeyen bir noktadan sınırı geçebilirdi. Malmö'deki seyahat şirketi birçok seçenek sunmuştu. Sonunda Victor Mabasha'nın önce Londra'ya gitmesine, oradan da Zambiya Hava Yolları'na ait bir uçakla Lusaka'ya gitmesine karar verildi. Bu da Wallander'in Victor Mabasha'ya sahte pasaport sağlaması anlamına geliyordu. Bu birçok sorunun yanı sıra vicdan azabı çekmesine de neden olmuştu. Kendi çalıştığı iş yerinde sahte pasaport hazırlamak mesleğine ihanet etmek gibi gelmişti ona. Victor Mabasha Zambiya'ya ulaşır ulaşmaz pasaportu yırtıp atmaya söz vermişti. Ama bu yine de Wallander'in kendini iyi hissetmesini sağlayamamıştı. Pasaport aynı gün diye tembihlemişti Wallander. Yırtılmalı ve yakılmalı. Wallander ucuz bir fotoğraf makinesi satın alarak pasaport için gerekli resimleri çekti. Victor Mabasha'nın İsveç pasaport kontrolünden nasıl geçeceğine ilişkin en önemli sorun son ana değin çözülemeyecekti. Elindeki İsveç pasaportu teknik açıdan gerçek olmasına ve pasaport sahibinin sınır polisinin kara listesinde olmamasına karşın yine de bazı şeyler yolunda gitmeyebilirdi. Wallander uzun bir süre düşündükten sonra Victor Mabasha'nın Malmö'deki feribot terminalinden ülkeden ayrılmasına karar verdi. Mabasha'ya birinci sınıf bileti alacaktı. Birinci sınıf biletle pasaport yetkililerinin dikkatlerini çekmeyeceğini düşünüyordu. Linda, Victor Mabasha'nın kız arkadaşı rolünü üstlenecekti. Pasaport memurlarının burunlarının dibinde öpüşerek birbirleriyle vedalaşacaklardı. Wallander de bu arada ona bir iki İsveççe cümle öğretecekti. Biletler onaylandıktan ve tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Victor Mabasha'nın İsveç'ten 15 Mayıs sabahı ayrılmasına karar verildi. Wallander 15 Mayıs'a dek sahte pasaportu hazırlamış olacaktı. Wallander salı günü öğleden sonra babası için pasaport başvuru formunu doldurup babasının iki resmini yanına aldı. Pasaport verme işlemleri son zamanlarda yeniden gözden geçirilmişti. Artık evrak başvuru sahibi beklerken hemen hazırlanıp kendisine veriliyordu. Wallander pasaport memuru kadının son başvuru sahibinin işini de tamamlamasını bekledi. ''Geç kaldığım için çok özür dilerim.'' dedi Wallander. ''Ama babam bir emekli grubuyla Fransa'ya gidecek. Eski evrakları atarken pasaportunu da yırtıp atmış.'' ''Irma adındaki pasaport memuru bu tür şeyler oluyor.'' dedi. ''Pasaportu bugün mü alması gerek?'' ''Eğer mümkünse.'' diye yanıtladı Wallander. ''Geciktiğim için gerçekten özür dilerim.'' ''O kadını neden öldürdüklerini de hala öğrenemediniz.'' diyerek başvuru formuyla resimleri aldı görevli. Wallander pasaportun hazırlanmasını izledi. Pasaportu eline aldıktan sonra görevli kadının yaptıklarının aynısını yineleyebileceğinden emindi. ''Çok basitmiş.'' dedi. ''Ama o kadar da sıkıcı.'' diye karşılık verdi Irma. ''İşler neden kolaylaşırken sıkıcı olmaya başlar?'' ''O zaman polis olun.'' dedi Wallander. ''Yaptığımız iş kesinlikle ne tek düze ne de sıkıcı.'' ''Ben zaten polisim.'' dedi Irma. ''Ayrıca sizinle yer değiştirmek istediğimi de sanmıyorum. Kuyudan ceset çıkarmak hiç de hoş bir iş olmamalı. Sahi o sırada neler hissettiniz?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Galiba o denli korkunç bir duygu ki insanın her yanı uyuşuyor ve bu yüzden de hiçbir şey hissedemiyor.'' Ama yakında Adalet Bakanlığı'nda bir komite kurulacak ve bu komite polisler kuyulardan kadın cesetleri çıkardıklarında ne hissettiklerini araştıracak. Polislerin psikolojisi için bu gerçekten de çok önemli. Irma gereçlerini toplarken Wallander onunla sohbete devam etti. Pasaport hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeler bir dolabın içine kilitlenmişti. Ama Wallander anahtarların nerede olduğunu biliyordu. Victor Mabasha'nın Jan Berg adında bir İsveç vatandaşı olarak ülkeden ayrılmasına karar vermişlerdi. Wallander Victor Mabasha'ya seçmesi için bir isim listesi vermiş, sonunda en kolay söylenilen Jan Berg adını seçmişlerdi. Victor Mabaşa bu adın ne anlama geldiğini sormuş ve Wallander'in yaptığı çeviriden memnun kalmıştı. Wallander son birkaç günden beri birlikte olduğu bu Güney Afrikalı adamın kendisine tümüyle yabancı olan ruhlar dünyasıyla çok yakın bir ilişki içerisinde yaşadığını fark etmişti. Victor Mabaşa'ya göre hiçbir şey rastlantı değildi, hatta seçilen bir isim bile. Linda babasına Victor Mabaşa'nın neden bu şekilde düşündüğünü açıklamaya çalışmıştı. Buna karşın Wallander yine de hiçbir şey anlayamadığı bir dünya ile karşı karşıya kaldığını hissetmişti. Victor Mabaşa atalarından sanki onlar yaşıyormuşçasına söz ediyordu. Wallander bazen bir olayın geçen gün mü yoksa yüzlerce yıl önce mi olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Victor Mabaşa'dan hoşlanmaya başlamıştı. Bu adamın ülkesinde çok ciddi bir cinayet işlemeye hazırlandığını algılaması da gittikçe zorlaşıyordu. Wallander o salı akşamı geç saatlere değin bürosunda kaldı. Zamanın geçmesini kolaylaştırmak amacıyla Riga'daki Bayiba Liepa'ya bir mektup yazmaya başladı. Ama yazdıklarını okuyunca mektubu yırtıp attı. Bir ara oturup ona bir mektup yazacak, sonra da mektubu postalayacaktı. Ama bu biraz zaman alacağı benziyordu. Saat 10'da karakolda yalnızca nöbetçi polisler kalmıştı. Pasaportların birbirine benzediği odanın ışığını yakmaya cesaret edemediğinden mavi bir ışık saçan el fenerinin ışığıyla çalışıyordu. Koridorda ses çıkarmadan ilerlerken bir yandan da başka bir yerde olmayı diliyordu içinden. Victor Mabaşa'nın ruhlar dünyasını düşündü ve bir an için İsveçli polislerin başları sıkıştığında başvuracakları özel bir ruhları olup olmadığını merak etti. Anahtar dosya dolabındaki çengelde asılıydı. Bir an durarak odanın içindeki cihazlara baktı. Sonra da lastik eldivenlerini eline geçirerek çalışmaya başladı. Ayak seslerinin yaklaştığını duydu. Makinenin arkasına çömelerek feneri söndürdü. Ayak sesleri uzaklaşınca da feneri yakarak işine devam etti. Tüm bedeninin ter içinde kaldığını hissediyordu. Sonunda pasaport elindeydi. Makineyi kapattı, anahtarı yerine koydu ve kapıyı kilitledi. Er ya da geç yapılan bir denetim sırasında pasaport kalıbının ortadan kaybolduğu fark edilecekti. Kayıt numarasını ezberleyerek bu yarın bile olabilir diye geçirdi içinden. Bu da Björk'ün bazı uykusuz geceler geçirmesine neden olacaktı. Ama hiçbir şey Wallander'i ele vermeyecekti. Çalışma odasına geri dönüp masasının başına oturduğunda birden pasaporta damga basmadığını fark etti. Kendi kendine küfrederek evrakı yere fırlattı. Tam o sırada kapı hızla açıldı ve Martinson içeri girdi. Wallander'i masanın başında oturuyor görünce çok şaşırmıştı. ''Ah özür dilerim'' dedi, ''burada olduğunu bilmiyordum. Şapkan burada mı?'' diye bakmaya gelmiştim. Wallander şapka mı diye sordu. Mayıs ayının ortasında mı? Havalar soğuyacakmış dedi Martinson. Dün burada toplandığımızda yanımdaydı. Wallander bir gün önce Swedberg ve Martinson'la birlikte odasında oturup soruşturmadaki son gelişmeleri gözden geçirdiklerinde ve konu Valenko'nun bulunmasına ilişkin konuştuklarında Martinson'un başında şapka olduğunu kesinlikle hatırlamıyordu. Sandalyenin altına bak dedi. Martinson eğilince de hemen masanın kenarında duran pasaportu cebine koydu. ''Yok'' dedi Martinson, ''bu kaybettiğim kim bilir kaçıncı şapka?'' ''Temizlikçilere sorsana'' diye önerdi Wallander. Martinson kapıdan çıkarken aklına bir şey gelerek durdu. ''Peter Hanson'u hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Onu nasıl unutabilirim?'' Swedberg onu birkaç gün önce aradı ve sorgulama raporundaki birkaç ayrıntıyı sordu. Sonra da senin evine giren hırsızdan söz etti ona. Hırsızlar genellikle birbirlerinin ne yaptığını bilirler. Swedberg denemenin bir yararı olacağını düşünmüştü. Bugün Peter Hanson aradı ve hırsızın kim olduğunu bildiğini söyledi. Vay canına dedi Wallander. Eğer plaklarımla CD'lerimi geri alabilirse pikabımı unutabilirim. Yarın Swedberg'le konuş dedi Martinson ve tüm geceyi de burada geçirme. Wallander ayağa kalkarken ben de gitmek üzereydim zaten dedi. Martinson eşikte durarak... ''Onu yakalayacak mıyız dersin?'' diye sordu. ''Elbette'' dedi Wallander, ''elbette onu yakalayacağız. Kono Valenko'nun bir yere gittiği yok. Acaba hala burada mı?'' ''Burada olduğunu düşünmek zorundayız'' dedi Wallander. ''Parmağı kesik Afrikalıyı ne yapacağız?'' ''Kono Valenko'nun bunu açıklayabileceğinden eminim.'' Martinson düşünceli bir tavırla başını salladı. ''Bir şey daha var'' dedi. ''Louis Ackerblom'un cenazesi yarın.''
Wallander ona baktı ama bir şey söylemedi. Cenaze töreni çarşamba günü öğleden sonra saat 2'deydi. Wallander cenazeye gidip gitmeme konusunda kararsızdı. Ackerblom ailesiyle yakın bir ilişkisi yoktu. O gün gömecekleri kadın Ackerblom ailesini tanıdığında zaten ölmüştü. Öte yandan törende polisin bulunması acaba yanlış anlaşılmaz mıydı? Kadının katili henüz bulunmadan polislerin ortada görünmesi hoş olmayabilirdi. Yine de gitmek istiyordu ve bunu neden istediğini de bir türlü anlamıyordu. Salt meraktan mı acaba ya da suçluluk duygusundan mı? Saat 1'de üstüne koyu renk takım elbisesini geçirdi ve beyaz kravatını taktı. Victor Mabasha koridordaki aynanın önünde kravatını bağlamaya çalışan Wallander'i izliyordu. ''Cenazeye gidiyorum'' dedi Wallander, Konovalenko'nun öldürdüğü kadının cenazesine. Victor Mabasha şaşkınlıkla ona baktı. ''Cenazeyi şimdi mi gömecekler?'' diye sordu şaşkınlıkla. ''Biz ölülerimizi mümkün olan en kısa zamanda gömeriz, kalkıp yürümesinler.'' diye.
''Biz hayaletlere inanmayız.'' dedi Wallander.
''Ruhlar hayalet değildir.'' dedi Victor Mabasha. ''Beyazların bu olayı anlamakta neden bu denli zorlandıklarını bazen çok merak ediyorum.''
''Belki de haklısın.'' dedi Wallander. ''Ya da haksızsın. Her ikisi de geçerli olabilir.'' Sonra da dışarı çıktı. Victor Mabasha'nın sorularından tedirgin oluyordu. ''Bu piç kurusu zenci kendi evimde bana nasıl düşüneceğimi söyleyeceğini mi sanıyor?'' diye geçirdi içinden öfkeyle. ''Ona yardım elini uzatmasaydım acaba şimdi nerede olurdu?'' Krematoryumdaki kilisenin yakınında arabasını park etti. Çanların çalmasını ve siyahlar içerisindeki aile bireylerinin içeri girmesini bekledi. İçeri girdiğinde kilise ademelerinden biri kapıyı kapatıyordu. En arka sıraya geçip oturdu. Birkaç sıra önünde duran bir adam başını çevirip selam verdi. Adam Yistat Chronicle'ın muhabirlerinden biriydi. Ork müziğini dinlerken birden boğazına bir yumru tıkandığını hissetti. Cenazeler her zaman duygulanmasına neden olurdu. Babasıyla birlikte mezarlığa gittikleri günü hatırladı. Annesi 11 yıl önce ölmüştü ama bu anı hala gözlerinin yaşarmasına neden oluyordu. Kilisede kısa bir konuşma yapması gerekiyordu ama hıçkırıklarını tutamamış ve konuşmayı yapamadan koşarak dışarı çıkmıştı. Kilisenin içindekilere bakarak duygularını denetim altına almaya çalıştı. Robert Ackerblom en ön sırada beyaz giysiler giymiş kızlarıyla birlikte oturuyordu. Yanında cenaze töreninden sorumlu papaz Tureson vardı. Wallander birden Ackerblomların evindeki çekmecede bulduğu kelepçeyi hatırladı. Kelepçeleri en son düşündüğünden bu yana bir hafta geçmişti. Polislerin geliştirdikleri merak duygusunun çoğu kez araştırma çalışmalarının önünde gittiğini düşündü. Belki de bu merak uzun yıllar insanların yaşamlarının en özel bölümlerini incelemekten kaynaklanıyordu. Merak artık bir alışkanlığa dönüşmüştü. O kelepçelerin cinayet soruşturmasından ayrı tutulmaları gerektiğini biliyorum diye geçirdi içinden. Onların bir önemi yok. Ama öte yandan kelepçelerin neden çekmecede olduklarını öğrenmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Bu kelepçelerin hem Louis Ackerblom hem de kocası için ne anlama geldiklerini öğrenmek istiyorum. Bu tatsız düşüncelerden kendini kurtarmak istercesine başını iki yana sallayarak cenaze törenine odaklaşmaya çalıştı. Papaz Tureson'un konuşması sırasında bir ara gözüne Robert Ackerblom ilişti. Aralarındaki mesafeye karşın adamın çektiği acıyı ve çaresizliği duyumsadı. Boğazına yeniden bir yumru tıkandı ve gözyaşları yanaklarından aşağı akmaya başladı. Duygularını yeniden denetim altına alabilmek için Konovalenko'yu düşünmeye başladı. İsveç'teki polislerin birçoğu gibi Wallander'de gizlice idam cezasından yanaydı. Savaş sırasında vatan hainlerine karşı uygulanan o skandalın dışında bazı suç türlerinde idamın önemini ve yararını savunanlardandı. Bazı cinayetlerin, suikastlerin, uyuşturucu suçlarının cezaları bazen o denli hafif oluyordu ki Wallander suçluların suça teşvik edildiklerini düşünmeden edemiyordu. Düşüncelerinin çelişkilerle dolu olduğunun ve yasaların yetersiz olduklarının da farkındaydı. Acı dolu deneyimlerinden ötürü bu şekilde düşünüyordu. Bir polis olduğu için çok acımasız ve zorlu bir yaşamı vardı. Olaylar tepki göstermesine neden oluyordu. Törenden sonra Robert Ackerblom'la Louis Ackerblom'un yakın akrabalarının elini sıkıp başsağlığı diledi. Ağlamaktan korktuğu için küçük kızlarla konuşmadı.
Papaz Tureson Van Lander'i kilisenin dışına sürükledi.
''Buraya gelmeniz çok iyi oldu.'' dedi Van Lander'e. ''Doğrusu hiçbirimiz polisin cenazeyi bir temsilci göndereceğini düşünmemiştik.''
''Ben kendimden başka hiç kimseyi temsil etmiyorum.'' dedi Van Lander.
''Yine de gelmeniz çok iyi oldu.'' dedi Papaz Tureson. ''Bu trajedinin arkasındaki adamı hala arıyor musunuz?''
Van Lander evet dercesine başını salladı.
''Peki yakalayabilecek misiniz?''
Van Lander bir kez daha başını salladı. ''Evet.'' dedi. ''Er ya da geç yakalayacağız. Robert Ackerblom ne durumda? Kızlar nasıl?''
''Şu anda kiliseden aldıkları destek onlar için çok önemli.'' dedi Papaz Tureson. ''Ayrıca Robert'in sığınacağı tanrısı var.''
Van Lander şaşkınlıkla ''Yani hala inanıyor mu demek istiyorsunuz?'' diye sordu.
Papaz Tureson kaşlarını çattı. ''Bazı insanların kendisine ve ailesine yaptığı bir şeyden ötürü neden tanrısına sırt çevirsin ki?''
''Evet.'' dedi Van Lander yavaşça. ''Neden böyle bir şey yapsın ki?''
''Papaz Tureson, bir saat içinde kilisede bir toplantı yapılacak.'' dedi. ''Sizi de bekleriz.''
''Teşekkür ederim.'' diye karşılık verdi Van Lander. ''Ama işimin başına dönmem gerekiyor.'' El sıkıştılar. Van Lander arabasına doğru yürüdü. Birden ilkbaharın geldiğini fark etti. Victor Mabaş'a gidinceye değin bekle bahar diye geçirdi içinden. Konovalenko yakalanıncaya değin bekle. İşte o zaman ben kendimi sana adayacağım. Perşembe sabahı Van Lander kızını babasının Löderup'taki evine götürdü. Oraya vardıklarında Linda birden geceyi orada geçirmeye karar verdi. Arka bahçeye bir göz attıktan sonra Yista'da dönmeden önce çimleri biçeceğini ve bahçeye çeki düzen vermek istediğini söyledi. Bu da en azından iki gün sürerdi.
Van Lander fikrini değiştirirsen haber ver dedi.
Evini temizlediğim için bana teşekkür etmelisin dedi Linda. Çok pisti.
Biliyorum diye gülümsedi Van Lander. Teşekkürler.
''Daha ne kadar burada kalmamı istiyorsun?'' diye sordu Linda. ''Stockholm'de beni bekleyen epeyce iş var.''
''Fazla değil.'' dedi Van Lander. Sesinin pek inandırıcı çıkmadığının farkındaydı. Ne var ki kızı bu yanıtla yetinmişti.
Daha sonra savcı Akeson'la uzun bir görüşme yaptı. Geri döndüğünde Martinson ve Svedberg'in yardımıyla soruşturma evrakını bir araya topladı. Öğleden sonra eve dönmeden önce 4 civarında alışverişe çıkarak yiyecek bir şeyler aldı. Evin kapısının önünde bir dükkanın el ilanları yığınlar halinde duruyordu. Ne olduklarına bakmadan ilanları alıp çöp bidonuna attı. Daha sonra da akşam yemeğini yaptı ve Victor Mabaşa ile oturup yolculuğun ayrıntılarını bir kez daha gözden geçirdiler. Victor Mabaşa İsveççe cümleleri her defasında daha iyi söylemeye başlamıştı. Yemekten sonra yolculuğun son aşamasını yeniden gözden geçirdiler. Victor Mabaşa sargılı elini gizlemek amacıyla yağmurluğunu sol kolunda taşıyacaktı. Yağmurluk sol kolundayken ceketinin iç cebinden pasaportunu nasıl çıkaracağının provasını defalarca yaptı. Sonunda Van Lander memnunlukla başını salladı. Hiç kimse sargıları göremeyecekti. ''İngiliz hava yollarıyla Londra'ya uçuyorsun.'' dedi. ''Sas çok riskli olurdu. İsveç hava yollarının hostesleri gazeteler okuyup TV izlemiş olabilirler. Elinin sargılı olduğunu görünce hemen polise haber verebilirler.'' O akşam tüm ayrıntılar gözden geçirildikten sonra ikisi de derin bir sessizliğe büründü. Uzun bir süre sonra Victor Mabaşa yerinden kalkıp Van Lander'in önünde durdu.
''Bana neden yardım ediyorsun?'' diye sordu.
Van Lander bilmiyorum diye cevap verdi. Aslında sık sık ellerine kelepçe takmam gerektiğini düşünüyorum. Gitmene izin vererek büyük bir tehlikeyi göze aldığımın farkındayım. Kim bilir belki de Louis Ackerblom'u sen öldürdün. Ülkendeki insanların nasıl iyi birer yalancı olduklarını sen söylemiştin bana. Kim bilir belki de bir katilin gitmesine izin veriyorum ne dersin?
Ama izin vereceksin değil mi?
Evet. Victor Mabaşa kolyesini çıkararak Van Lander'e uzattı. Kolyenin ucunda vahşi bir hayvanın dişi sallanıyordu.
''Leopar tek başına avlanır.'' dedi Victor Mabaşa. ''Aslanın tersine leopar kendi yoluna gider ve gözüne kestirdiği avını tek başına avlar. Havanın çok sıcak olduğu gündüzleri ağacın altında dinlenir. Yalnızca geceleri avlanır. Leopar çok becerikli ve yetenekli bir avcıdır. Ne var ki leopar diğer avcıların da en büyük düşmanıdır. Bu leoparın köpek dişi. Senin olmasını istiyorum.
Ne demek istediğini anladığımdan emin değilim dedi Van Lander. Ama dişe çok teşekkür ederim.
Her şey anlaşılabilir nitelikte değildir, dedi Viktor Mabaşa. Bir öykü sonu olmayan bir yolculuktur.
Bu da herhalde ikimizin arasındaki fark olmalı, dedi Wallander. Öykülerin sonlarının olmalarına alışığım ve öyle olmalarını da beklerim. Oysa sen iyi bir öykünün sonu yoktur diyorsun.
Evet, dedi Viktor Mabaşa. İnsanın bazı insanlarla bir kez daha karşılaşmayacağını bilmesi iyi bir şey. Bu, bir şeylerin yaşamayı sürdüreceği anlamına gelir.
Belki, dedi Wallander, ama bundan kuşkuluyum.
Viktor Mabaşa sustu. Wallander elindeki dişe bakarken Viktor Mabaşa kanepede uykuya dalmıştı. Wallander birden içinde bir sıkıntı hissetti. Işığı yakmadan mutfağa gidip camdan sokağa baktı. Sessizdi. Sonra koridora çıkarak sokak kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Telefonun yanındaki tabureye oturdu. Belki de çok yorgun olduğum için kendimi böyle hissediyorum, diye geçirdi içinden. 12 saat sonra Viktor Mabaşa gitmiş olacaktı. Bir kez daha dişe baktı. Buna kimse inanmayacak, dedi kendi kendine. Skane'deki evde parmağı kesilen zinci adamla birlikte geçirdiğim günler ve geceler konusunda sessiz kalmalıyım. Bu mezara kadar götüreceğim bir sır.
21. ayrımın sonu. Sayfa 287.